Ayrım 15, Maraş Kıyımı, Aziz Tunç, sayfa 203. Muhaceret, İskan ve Toprak İşleri. A. Acil İşler. Hali hazırda İskan Kanunu ve Tatbikatı, tespit edilen politika ihtiyaçlarını karşılayacak ve asimilasyon temin edecek şekilde ve ilmi olarak incelenmeli ve icabında tadil edilmelidir. 2. Bölgenin kendilerini Kürt sananlar lehindeki nüfus strüktürünü Türk lehine çevirmek için bölgede iktisadi şartların zorluğu karşısında başka taraflara hicrete mecbur kalan Karadeniz sahillerindeki fazla nüfusla memleket dışından gelen Türkleri bu bölgeye yerleştirmek, bölgedeki kendilerini Kürt sananları bölge dışına hicrete teşvik ve bu hicreti finanse ederek memleketin Türk çoğunluğu bulunan yerlerin iskan etmek işini planlamak. Ecevit'in Gizli Arşivi, C. Dündar, R. Akar, sayfa 96. Tamamını incelememizin konu dışı olduğu bu rapor göstermektedir ki, devlet Türk ulusu yaratma ve bunun gereği olarak farklı etnik ve dinsel kimlikleri yok etme politikasını ısrarla sürdürmeye devam etmektedir. 1960 darbe sonrasından 1960 cuntacıları birçok siyasal gelişmenin sonucunda seçimlere gitmek zorunda kaldılar. 1961'de yapılan seçimlerde DP'nin devamı olacağını iddia ederek seçimlere giren AP, önemli oy almasına rağmen CHP birinci parti oldu. 1961 Kasım'ında 1965 seçimlerine kadar Türkiye, İsmet İnönü Başbakanlığında hükümetler tarafından yönetilmiştir. 1965'te yapılan seçimlerde AP en çok oyu alan parti olarak hükümeti kurmakla görevlendirildi. Sistem istikrarsızlık yaşıyordu. Bu durum sistem içi çelişkileri derinleştiriyor, devletin işleyişini zorlaştırıyordu. Bu tarihten sonra Türkiye genellikle sağ partiler olarak adlandırılan gerici faşist partiler tarafından yönetilmiştir. Bu tarihte ABD'nin başını çektiği emperyalist kampın hegemonyasında ve dünya halklarına karşı sürdürdüğü saldırı ve katliamları engellemek için dünyanın her köşesinde güçlü başkaldırılar yaşanıyordu. 1968'lere doğru gelindiğinde yaşanan gelişmelerin temel özelliği dünyanın baldırı çıplakların siyasal hayata daha fazla müdahil olmalarıydı. Vietnam, Filistin halklarının direnişleri, Küba'da yapılan devrim ve 1968 gençlik hareketleri dünyanın her bucağında olduğu gibi Türkiye halklarının da politikleşmesini sağlamıştı. Türkiye halkları, gençliği ve aydınları sürdürülen mücadelelerdeki yerlerini almışlardı ve tarihi günler yaşanıyordu. Türkiye ve Kürdistan'da özellikle genç öğrenciler arasında ve aydınlarda başlayan hareketlenme hızla kitleselleşmiş, köylüler ve işçiler örgütlenmeye ve mücadele etmeye başlamışlardı. Türkiye hızlı, yaygın ve derin bir dönüşüm sürecine girmişti. Şehirlere akın eden halk, işçileştiği ve gelişen öğrenci hareketlerinden etkilendiği için mücadeleye yöneliyordu. Kürtler aynı şekilde tarihsel olarak hiç vazgeçmedikleri özgürlük taleplerini yeniden yükseltmişlerdi. Yaşanan siyasal gelişmeler toplumun her kesimini etkiliyor ve hareketlendiriyordu. Öğrenci gençlik hareketleri olarak başlayan toplumsal hareketlenme kısa sürede kitlesel bir özellik kazanmaya başladı. Artık öğrenci gençlik değil, devrimci gençlik vardı ve bu güçler politik amaç ve programlar etrafında buluşmuş çeşitli devrimci örgütler olarak faaliyetlerini sürdürüyorlardı. İşçiler, köylüler ve Kürt halkı Türkiye'de yeni bir toplumsal projeyi hayata geçirmeye çalışan devrimci yapılanmalar etrafında toparlanıyor, mücadeleye katılıyordu. Bu devrimci yapıların içinde tip ve dev genç olarak örgütlenmiş olan çevreler yaygın ve yoğun bir çalışma içindeydiler. Dünyada ve Türkiye'de üç temel siyasal güç mücadele ediyordu. Kurtuluşları için sürdürdükleri halklı mücadeleleriyle tüm ezilenler, ABD ve Rusya'nın başını çektiği egemenlerin devletlerinden oluşmuş bloklar. Yaşanan gelişmeler aynı zamanda CHP'yi ve diğer bütün siyasal yapıları etkiliyordu. CHP, bir yanda kitlelerde gelişen toplumsal kurtuluş mücadelesinin yarattığı baskı, diğer yanda devletin ve sistemin partisi olmanın getirdiği zorunlu görevlerle karşı karşıyaydı. 1954'te yaşanan dramatik seçim yenilgisiyle başlayan CHP içindeki tartışmalar, CHP'nin yeni politikalar belirlemesini zorunluluk haline getirmişti. MHP ve komando kampları. 1960 darbe sonrası dönemde siyasal ortam ve oluşumlar yeni duruma göre şekillenmekte, gelişmekteydiler. Bunun sonucu olarak çeşitli yapılar politik hayata dahil olmaya başlamışlardı. ABD emperyalizmi Truman doktrini çerçevesinde Türkiye'de ihtiyaç duyulan partileri ve kurumları oluşturmaya başlamıştı. Özellikle belirtilen politikalar kapsamında sistemi ve devleti halka karşı korumakla görevli olan bu partilerin başında MHP ve bağlı kuruluşlar gelmekteydi. Bu çerçevede dönemin siyasal gelişmelerinde MHP'nin ve kurduğu komando kamplarının özel bir önemi bulunmaktadır. 1965-68 yıllarının bu anlamda en önemli gelişmelerinden birisi Alparslan Türkeş'in aktif politik hayata girmesi ve faaliyetlerini partileşerek sürdürmeye başlamasıdır. Alparslan Türkeş'in özellikleri, ilişkileri ve misyonuna bakıldığında nasıl bir organizasyonun gerçekleştirildiği kendiliğinden anlaşılacaktır. Alparslan Türkeş, 1944'te Turancılık, ırkçılık iddiasıyla yargılanıp cezaevinde yatmıştır. 1948 yılında ABD'de CIA'nin dünya halklarına karşı sürdürdüğü nizamsız savaşın eğitimini almıştır. A. Türkeş'in bu eğitim döneminde Amerika'da yaşanan McCarthy'cilik sürecini fiilen yaşayarak bu pratiği özümsediği anlaşılıyor. Türkiye'ye döndüğünde Çankırı Kontragerilla Okulu'nda eğitmen olan Türkeş, 1960 darbesine kudretli albayı olarak öne çıkmış ancak junta içinde yaşanan çelişkilerin sonunda tasfiye edilerek yurt dışına gönderilmiştir. Daha birçok meziyetini sayabileceğimiz Türkeş, yurt dışı dönüşünde 1965 yılında dönemin şoven ırkçı partisi olan Cumhuriyetçi Köylü Milliyet Partisi'ne girmiştir. Çeşitli süreçlerden sonra Nazi usullerini tatbik ederek 1965'te Ankara'da yapılan olağanüstü kongre ile CKMP Genel Başkanı olmuştur. Türkeş bu kongreye katılmadan önce darbedaşı ve devlet başkanı Cemal Gürsel'i ziyaret ederek tavsiyelerini ve manevi desteğini almayı ihmal etmemiştir. Cemal Gürsel, Türkeş'in kongrede yapacağı konuşmaya dair önerilerde bulunarak ne zaman ve ne gerekiyorsa senin için her an elimden geleni yapmaya hazırım. Arzu ettiğin zaman bana gelebilirsin diyerek Alparslan Türkeş'e başlattığı ırkçılık ve etnik arındırma çalışmalarında devlet başkanı olarak sınırsız desteğini sunmuş, ilgisini göstermiş oluyordu. Ülkücü Hareket, Hakkı Öznur, Cilt 1, Sayfa 106. Alparslan Türkeş'in çeşitli yöntemlerle ele geçirdiği CKMP'nin eski genel başkanı Osman Bölükbaşı, yahu orası ordu karargahına döndü, çizme gıcırtısından, kılıç şakırtısından oraya girilmiyor. Ülkücü Hareket, Hakkı Öznur, Cilt 1, Sayfa 107 diyerek Türkeş'in genel başkan olmasıyla oluşan militarist havaya dikkat çekmiştir. İzaha çalışılan yaşam serüvenine bakılınca A. Türkeş'in bu faaliyetlerini hangi amaca yönelik olarak kimlerin hizmetinde ve kimlerle birlikte geliştirip örgütlendirdiği anlaşılmaktadır. Türkiye'yi de etkilemiş bulunan emperyalizm, kapitalizm karşıtlığı ve sosyalizme ve devrime olarak yönelik toplumsal hareketlilik ABD'nin ve legal illegal güçlerinin temel sorunu olmuştu. Halkların gelişen bu mücadelesini engellemek isteyen halk düşmanı sistemin sahibi güçler, Türkeş'i bu alana fonksiyonel olması için sürmüşler ve her yolla desteklemekteydiler. Türkeş, adı geçen güçlerin desteğiyle ve kendisine verilen rolü yerine getirmek için ele geçirdiği CKMP içinde muhalif olan kesimlerin tasfiyesini sağlamış, partinin adını MHP olarak değiştirmiştir. Böylece halklara yönelik saldırıların pratikleşmesi yolunda bir adım daha atılmış oluyordu. Dönemin MHP'si ele geçirdiği önceli partiden sonra gerek Nazi subaylarıyla, gerek devlet içindeki illegal yapılar ve askeri güçlerle ve gerekse CIA-ABD bağlantılarıyla emperyalistlerin kapsamlı politik projelerinin ürünü ve sonucu olarak örgütlendirilmiştir. Bu anlamda o yılların MHP'si burjuva hukuku ölçüleri içinde bir parti olarak görülemez. Dönemin MHP'si ve bağlı kuruluşlar ABD ve egemen siyasal güçlerin belirlediği politik projenin hayata geçirilmesini sağlayacak olan komplike bir mekanizma olarak görülmelidir. Böyle olduğu içindir ki bu yapı yasal görüntüsüne rağmen her illegal ilişkinin içinde bulunabilmekte, amaçları için tüm şiddet yöntemlerini kullanabilmekteydi. Türkeş, bu özelliklere sahip bir parti vasıtasıyla yerine getirmek istediği ve böylece üstlendiği gayri nizami harp görevi için ele geçirdiği veya oluşturduğu olanak ve ilişkilerin yeterli olmadığının, özel olarak genç kadroların eğitilip yetiştirilmesi gerektiğinin farkındaydı. Marksist militanlar ve sokaklarda kızıl ihtilal provası yapanlara karşı illegal güçlerin silahlı özel birliklere ihtiyaçları vardı. Ülkücü Hareket, Hakkı Öznur, Cilt 3, Sayfa 5. Belirtilen ihtiyaçtan hareketle Türkeş, gençliğin örgütlendirilmesine özel bir önemle yaklaştı. Gerçekleştirmek istediği paramiliter örgütlülük için ABD'de öğrendiklerine uygun olarak komando kamplarını kurmaya yöneldi. CKMP gençlik kolları ve bağlı çeşitli derneklerin çalışmaları sonucunda komando kampları 1968 yılının yazında Türkiye siyasal hayatına girmiş oluyorlardı. Türkiye'nin yaşadığı sosyoekonomik değişimler sonucu büyük bir genç nüfus henüz alışıp anlamlandıramadığı bir hayatın içine atılmıştı. Şehir, okul, yaşanan bir dizi teknik ve sosyal dönüşümler gençliğin özellikleriyle ve arayışlarıyla birleşince yönünü arayan devasa bir gençlik kitlesi çıkmıştı ortaya Türkiye'de. Sistemin zorunlu sonucu olarak uygun yaşam koşullarına ve olanaklarına sahip olamayan bu gençlerin bir kısmı, uzun yıllardır sürdürülen ırkçı şoven politikaların ve dinsel gericiliğin etkisiyle faşizmin tuzağına düşmeye hazırdılar. Dolayısıyla fazlasıyla uygun olan bu sosyal zeminde ve belirtilen yapıdaki gençlerin içinde Türkeş'in komando kamplarına katılacak komando adayları bulmak hiç de zor olmamaktaydı. Bu ortamda kurulan komando kamplarına katılmaya uygun unsurlar çeşitli yollarla paramiliter gençlik örgütlerine çekiliyor, oradan kamplara alınıyorlardı. Bu kampların birisi 1968 Ağustos ayı içinde İzmir ilinin Gümüldür Akrepkaya mevkiinde eski Mardin milletvekili Rıfat Baykal'ın arazisi üzerinde takriben 150-200 kişilik katılımla açılmış Rıfat Baykal tarafından yönetilmiştir. Ülkücü komando kampları sayfa 14. 1968-1969-1970 yıllarında üniversitelerde ve sokaklarda Marksist bölücü sol örgütlere karşı ülkücü gençliği ciddi manada motive eden bu kamplarda çok sayıda lümpen genç, beyin yıkama yöntemine tabi tutularak ve ellerine tutuşturulan silahlarla daha sonraki yıllarda cinayetler işlemiş, katliamlar yapmıştır. NATO'nun gizli ordularının bir parçası olan ve silahlı eğitimi yapıldığı bu kamplar o yıllarda basında haber olmaya ve böylece deşifre edilmeye başlandı. 1968'de Demokrat İzmir gazetesi, CKMP'li gençler komando kursuna tabi tutulacak haberiyle olayı duyuruyordu. Arkasından 1 Ağustos 1968 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan CKMP komandoları 100 genç İzmir'de her gün talim yapıyor başlıklı haberde şöyle deniliyordu. Akrepkaya'da bir komando birliği eğitim görmekte. Birlik Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı değil, bir siyasi partiye, CKMP'ye bağlı. CKMP, Akrepkaya'da komandolar yetiştiriyor. Kursta çoğunluğunu MTTB'li olan 100 kadar gence judo, taş ve sopa kullanımı, bunlara karşı korunma, açlığa ve eziyete dayanma tekniği adı altında halka karşı her türlü saldırı eğitimi yapılıyordu. Çıkan bu haberler üzerine Türkeş, bu kurslarda gençler boks yaptılar, judo öğrendiler. Komünistlerin harekete geçmeleri halinde bir mitingin nasıl dağıtılacağı, nasıl karşılanacağı, tecavüzden nasıl korunacağı gibi belirli ve esaslı bilgiler verildi. Şu anda disiplinli ve eğitimli olanların sayısı 1000'in üzerindedir. Bu yaz derhal bütün yurtta, her ilde komando yetiştirecek kuruluşlar yapacağız. Biz bu gençlerimizle barajı kurduk. Komünistlerin hareketi artık gelişemez diye açıklama yapıyordu. Türkeş'in konuyla ilgili plan ve hesaplarını Günaydın gazetesi manşetten veriyordu. Türkeş'in hedefi 100 bin komando. Bu kamplarda yıllar sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast yapmış olan Kartal Demirağ'da eğitilmiş, yetiştirilmiştir. Kartal Demirağ komando kamplarını şöyle anlatıyor. Amacımız Türkiye'yi komünist, siyonist, faşist, mason gibi kötü güçlerden korumaktı. Başımızda emekli bir general vardı. 21 Aralık 1991 tarihli Hürriyet gazetesi. Kartal Demirağ anlatımlarına şöyle devam ediyordu. 80 öncesi dönemde ülke ocaklarına kayıtlıydık. Onların eğitim kamplarına katıldım. Orada her türlü eğitim vardı. Türkiye'nin belirli yerlerinde kamplar vardı ama onlar gizliydi. Emekli ordu mensupları eğitiyorlardı gençleri. Orada milliyetçilik eğitimi var. Türk milliyetçisi, İslam, vatan, millet davası diye müthiş bir eğitim var. Bilinç eğitimi de var tabii. O zihinsel eğitimi kimler veriyor? İşte o ihtisası gören kişiler var. Adam milliyetçiliğin kitabını yazmış. O kadar iyi biliyor ki her şeyi. Dış Türklerden tut, Türk'ün kafatasına kadar her şeyi incelemiş. 5 Haziran 1992 tarihli 32. gün programı. Kartal Demirağ'ın sözünü ettiği komando kamplarında bu eğitimleri verenler arasında Kıbrıs'ta kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na bağlı ve kontrgerilla eğitimi almış olan yüksek rütbeli askerler bulunmaktaydı. MHP'nin komandolarını eğiten subaylardan birisinin de daha önce sözünü ettiğimiz ve en son Kıbrıs'ta cami yaktıklarını ifade eden özel harpçı emekli orgeneral Sabri 25oğlu olduğu ileri sürülmüştür. Türkeş, Nazilerin teşkilat modeline göre kurduğu komando kampları hakkında 18 Ağustos 1968'de şöyle diyordu. Gençlik kolları çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu arada kendilerine judo öğretiliyor. Komünistler memleketi sahipsiz sanıp sokak hakimiyeti kuramazlar. Onların anlayacağı dilden konuşan memleketçi, milliyetçi çocuklar vardır. Türkeş'in anlatımlarının ne anlama geldiğini yaşayanlar biliyorlardır. Dönemin Demirel Başbakanlığındaki AP hükümeti, kamuoyunun baskısı sonucunda komando kamplarına dair 26 Ekim 1970 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Dairesi'ne bir rapor hazırlattı. Raporda çeşitli yerlerde açılan komando kampları ile ilgili geniş bilgiler bulunmaktaydı. Söz konusu raporda bu kampların MHP tarafından siyasal amaçlarla örgütlendirildiği açıkça belirtilmekteydi. Ayrıca yapılan eğitimler, bulunan silahlar dikkate alındığında bu kamplarda yetiştirilen komandoların siyasal şiddet uygulamak amacını taşıdıkları görülmektedir. Bu anlamda komando kampları, Türkçülüğü, Turancılığı öngören MHP'nin vurucu kuvveti olarak tanımlanmaktaydı. Ülkücü komando kampları, sayfa 21. Bütün bu gerçekler göstermektedir ki komando kampları gayri nizami harp politikalarının bir parçası olarak kurulmuş ve bu rolü oynamışlardır. Raporla ortaya çıkan çarpıcı bilgilere rağmen raporu hazırlatan dönemin Başbakanı Demirel, komando kamplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmamış, kendi hazırlattığı raporun mevhum yani hayali bir rapor olduğunu söyleyerek gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmıştır. Ülkücü komando kampları, sayfa 50. Başbakan Demirel'i böyle davranmaya zorlayan Atürkeş'in illegal yapılar içindeki gücü ve bu anlamda vazgeçilemez konumuydu. 1970 yılında dönemin Başbakanı Demirel'in hazırlattığı, ancak yukarıda belirtildiği gibi daha sonra inkar etmeye çalıştığı bu rapor, Ekim 1978'de kamuoyu tarafından öğrenilmiş, tartışılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine Türkeş şiddetli tepki göstermiş, Ecevit'i kleptoman olarak itham etmiş ve raporun düzmece olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bir gün sonra devlet belgelerini kontrolünde tutan dönemin İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'la konuyla ilgili olarak yaptığı basın toplantısında söz konusu rapor ne düzmecedir ne mevhumdur, gerçektir. 1970 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Müdürlüğü'nce muhtelif akımlar hakkında hazırlanan raporlardan birisidir. Ülkücü komando kampları, sayfa 53 diye açıklama yaparak raporun gerçekliğini ifade etmiştir. Komando kampları 12 Eylül döneminde MHP iddianamesinden de yer almış, uzun uzun bu nezle örneği kampların marifetleri anlatılmıştır. Bu kamplarda yetiştirilenlerin sayısız provokasyon, cinayet ve katliamda çeşitli düzeylerde yer ve görev aldıkları yazılmıştır. Bu kamplarda silahlı eğitim ve vatansever komandolar yetiştirilen her toplumsal muhalefet hareketinin engellenmesinde, bu hareketlerin provoke edilmesinde en önemli vurucu güç olarak görev yapmaktaydılar. İllegal güçlerin birer unsuru olarak devleti korumak adına yarı resmi görevliler gibi saldırılarını gerçekleştirmekteydiler. Ayrıca özellikle halkın çıkarları için mücadele eden aydınlar, yazarlar ve devrimciler bu komandolar tarafından saldırıya uğruyor, öldürülüyorlardı. Komandoların yarı resmi askeri unsurlar olarak Türkiye'de siyasal alana dahil olmaları gayri nizami savaşın farklı bir noktaya evrilmesine yol açmıştır. Bu yeni evre katliamlar dönemiydi. Komandolar uygun buldukları her yerde ve her fırsatta halka yönelik saldırı ve katliamlar örgütlüyorlardı. Konumuzla ilgisinden dolayı bölgede yaşanan bu saldırıları ele almak gerekir. İllegal güçlerin Maraş ve çevresinde geliştirdikleri provokasyonlar ve saldırılar. Bu yıllarda dünyada ve Türkiye'de gelişen toplumsal hareketlilik Maraş çevresini de etkilemekteydi. Bölgede yaşayan halklar hızla politikleşiyor, mücadele sürecine dahil oluyorlardı. Bölgede sürdürülen siyasal mücadelenin en büyük kitlesel gücü genel olarak Aleviler, özel olarak Kürt Alevileriydi. Bu toplumsal kesimin kitlesel olarak devrimcilerin yanında yer alması, esas olarak mezhepsel yapılarından ve tarihleri boyunca maruz kaldıkları mezhep baskısına karşı gelişen tepkilerinden kaynaklanmaktaydı. Kürt ulusunun özgürlük talepleri bu kesimlerin belirleyici gündemi değildi henüz. Ancak Kürt Alevilerin siyasallaşmasının Kürt halkının gelişen ulusal özgürlük talepleriyle buluşma ihtimali çok güçlüydü ve bu ihtimal egemen güçleri fena halde korkutmaktaydı. Aynı şekilde bölgede yaşayan Türk Sünni emekçilerinin gelişmelerden etkilenerek sürece ve mücadeleye katılabilme ihtimalleri illegal güçlerin bu bölgeyle ilgili korkular yaşamasına yol açıyordu. Bu nedenlerle Maraş-Malatya bölgesi illegal ve paramiliter güçler için önemli ve hassastı. Benzer özelliklere sahip olan Elazığ, Bingöl, Sivas ve Çorum'u da içine alan bölge, illegal güçlerin söz konusu korkusundan doğan etnik arındırma politikalarının hedefi olan bir bölgeydi. Belirtilen korkularının yanında farklı toplumsal kesimlerin bölgede bir arada yaşıyor olmaları, özellikle Kürt-Türk Alevilere karşı kışkırtılmış Sünni toplumun varlığı, illegal güçlerin bu kesimler üzerinde çeşitli komplo, katliam ve provokasyon yapmasını zeminini yaratıyordu. Yaşanan koşullarda o günlere kadar istenen sonucu verecek düzeyde uygulanamamış olan ama mutlaka uygulanmak istenen Türkleştirme politikalarının mevcut siyasal gelişmelerin yarattığı fırsatlar vasıtasıyla güncellenmesi ve uygulanması illegal güçler açısından mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla dönemde ve sonrasında gerçekleştirilen saldırı ve katliamların belirli güçler tarafından ve belirlenen nedenlerle gerçekleştirildiğini, hiçbirisinin tesadüf veya lokal nedenlerden kaynaklanmadığını belirtmek durumundayız. A. Elbistan, 1967. Maraş'ın bir ilçesi olan Elbistan, özellikle köylerinde önemli oranda Kürt-Türk-Alevi nüfusunun yaşadığı bir şehirdir. Köylerde yaşayan Alevilerin şehirle tanışmaları, şehrin dokusuna zenginlik katıyordu. 1960'lı yıllarda gelişen devrimci politika, öğrencileri, aydınları, işçileri, dahası politikayı hiç bilmediği varsayılan yoksulları ve köylüleri politik söylemlerle donatmış, bu kesimlerin kendi toplumsal çıkarları doğrultusunda aktif politika yapmaları sağlanmıştı. Bu yıllarda yaşanan politikleşme sürecini kitlelere taşıyan halk ozanları önemli bir işlev görmekteydiler. Bu ozanların en tanınmışı ve en etkin olanı Mahsuni, bölgenin insanıydı. Elbistan halkı ve ilericileri şehirde Mahsuni'nin bir konserini yapmak için harekete geçerler. Sinemilli aşiretinden olan Kul Ahmet ve o dönemde Elbistan'da küçük bir işletmesi bulunan Aşık İbreti de hem bu hazırlıkların içinde hem de konsere katılacak olan sanatçılar arasında yer almaktaydılar. Yapılan hazırlıklarla konserin 6 Haziran 1967 Pazar günü saat 20'de yapılması planlanır. Köylerde, şehirde ve çevre kasabalarda Kürt, Türk, Alevi, Sünni, emekçiler ve devrimciler heyecanlı bir mutluluk ve coşku içindeydiler. Kendi kimlik ve özgürlükleriyle ifade edecekleri, kendilerinin anlatılacağı bir gece yaşanıyordu. Hayatları boyunca gizli saklı yaşamışlar, hiç kendileri olamamışlardı. Bu konser ile ilk kez toplumsal hayatın içine kendi özgürlükleriyle dahil olacaklardı. Coşku ve sevinçleri bundandı. Konser bu sıcak ve heyecanlı atmosferle başladı. O dönem Elbistan'da faaliyet yürüten paramiliter dernekler ve derneklerin içindeki komandolar gelişmeyi yakından izlemekte, yapacakları provokasyon için hazırlanmaktaydılar. Aldıkları eğitimi uygulamak için fırsat doğmuştu. Bu amaçla katıldıkları konserde Mahsuni konuşma yaparken karışıklık çıkartarak konseri dağıtmaya çalıştılar. Bir yandan Mahsuni'nin konuşmasını kesmeye çalışırken öte yandan topluluğa yönelik faşist, ırkçı ve gerici sloganlar atarak saldırılarını sürdürdüler. Saldırı esnasında konser kitlesi itilip kakılmış, horlanmış ve tartaklanmıştır. Böyle bir saldırıya karşı hiçbir hazırlığı ve örgütlülüğü olmayan, dahası tereddüt ve tedirginlik içinde olan konser kitlesi dağılmak zorunda kalmıştır. Bu arada saldırganlar Mahsuni'ye fiziki saldırı yapmak istemişler ancak bu girişim önlenmiştir. Saldırganlar gece olmasına rağmen şehir içinde silahlı gösteri yaparak şehirde terör estirmişlerdir. Dağıtılan konserden sonra faşist saldırganlar yaptıklarıyla yetinmemişlerdir. Başlattıkları saldırıları daha ileri taşımak ve bir katliamla tamamlamak için hazırlıklara başlamışlardır. Sünni köylere dağılarak onları bildik yalanlarıyla kışkırtmışlar ve pazartesi günü yapmayı planladıkları saldırılara hazırlanmışlardır. Pazartesi Elbistan'ın alışveriş günü, pazarıdır. Bütün çevre köylüler pazartesi günü şehre inerek hem alışverişlerini hem de varsa farklı işlerini yaparlar. Pazartesi günü hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir tedbir ve hazırlığı olmayan Türk, Kürt, Alevi köylüleri şehre indiklerinde topyekün saldırıya maruz kalmışlardır. Bütün şehir bir anda savaş alanına dönmüştür. Aleviler gördükleri her yerde dövülmüş, yaralanmışlardır. Alevi dedelerinin sakal ve bıyıkları kesilmiştir. İş yerleri ve evleri yağmalanmıştır. Şehri ele geçirmiş olan saldırganlar ellerinde saldırı araçlarıyla Elbistan'ın sokaklarında gösteri yaparak saldırmak için Alevi arayacak kadar şehre hakim olmuşlardır. Yapılan Elbistan saldırılarıyla onlarca Kürt, Türk, Alevi ve ilerici yaralanmış, çok sayıda ev ve iş yeri tahrip edilmiş, yağmalanmıştır. Elbistan o günü savaş naralarıyla dolaşan faşistlerin işgalinde Türk, Kürt, Alevi ve ilericilerin saklanmaya çalışmaları, kaçmaları veya yakalanarak yaralanmalarıyla tamamlamıştır. Saldırganların elebaşları komando kamplarında eğitilmiş komandolardı. Saldırılarda kitle gücü olarak kullanılanlar Sünni köylülerdi. Saldırıların gerekçesi ise dinsiz Türk, Kürt, Alevilere ve komünistlere karşı din ve Türklüğü korumaktı. Saldırıları yaşayanlar saldırıların sorumlusu olarak devlet yetkilisi savcıyı ve belediye başkanını işaret ediyor ve unutmuyorlar. Bu saldırılarla ilgili olarak yapılan yargılamalarda hiçbir suçlu bulunamamış, saldırıların bütün suçu ve sorumluluğu beyinsel özürlü birisine yıkılmış ve akli melekeleri yerinde olmayan saldırgan bundan dolayı cezalandırılamayarak serbest bırakılmıştır. Irkçı faşist politikaların bölgeye yönelik bir uygulamasıydı Elbistan saldırıları. Bu saldırılar 1938 Dersim katliamından sonra Alevilere yönelik ilk saldırı olması yönüyle ayırt edici, dikkat çekici ve önemlidir. Elbistan saldırılarıyla 1938 Dersim katliamıyla susturuldukları sanılan ancak devrimcilerin başlattığı mücadeleden aldıkları güç ve cesaretle ve onlarla birlikte bir kez daha kendilerini ifade etmeye başlayan Alevilere yönelik olarak belirtilen politikaların uygulanması yeniden başlatılmıştır. Bu saldırıyla geçmiş katliamlar ve asimilasyon politikalarından vazgeçilmediği hatırlatılarak Aleviler korkutulmak istenmiştir. Ayrıca Elbistan saldırılarıyla gelişme yönünde ilerleyen toplumsal mücadelenin kitle tabanı olan Alevilerin devrimcilerden kopması da amaçlanmıştır. Elbistan saldırılarının bir diğer özelliği ise güruhlaştırılmış topluluklara yaptırılan saldırıların ilki olmasıydı. Bu saldırılardan önce illegal güçler politikalarını uygulamak için asimile olmamış Kürtlere ve Alevilere karşı doğrudan ve resmi güçlerle saldırmışlardır. İlk kez Elbistan saldırılarıyla gayrimüslimlere karşı kullanılmış olan şuursuzlaştırılmış yığınlar vasıtasıyla yapılan saldırı ve katliam yöntemi Türk-Kürt Alevilere karşı da kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Elbistan saldırıları yeni dönemde yeni denenen bir politik uygulamanın sonuçlarının test edilmesi işlevini görmüştür. Bilindiği gibi bu dönem gayri nizami harpın uygulandığı ve bu amaçla gerekli kurumların oluşturulduğu dönemde. Elbistan saldırılarını bu gelişmelerden bağımsız düşünmek doğru değildir. 15. ayrımın sonu. Sayfa 216.